أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 16. söz 16. sözde 4 tane şua var. Biz bugün 4. şuayı okuyacağız. 4. şuadaki konunun esasen Allah'a bizim yakınlaşmamızın bir kısa açıklamasını göreceğiz. Daha önceki şualarda geçen Allah'a bizim yakınlaşmamız için ne yapmamız gerekiyor şeklinde aklımıza gelen suale değişik cevaplar verildi. Ama buna bir örnek olarak 4. şuada namazın hakikatiyle Allah'a yakınlaşmamızın bir örneği gösteriliyor. Bu açıdan 4. şua daha önce verilen açıklamaların canlı bir örneği şeklinde alınabilir inşallah. 4. şua. İşte ey tembel nefsim, bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati, sabık temsilde bir nefer mahz lütuf olarak huzuru şahaneye kabulü gibi, mahz rahmet olarak Zat-ı Celil-i Zülcemal ve Mabud-u Cemil-i Zülcelal'in huzuruna kabulündür. Allahu Ekber deyip manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip kaydı maddiyattan tecerrüt edip bir mertebe-i külliye-i ubudiyete veya külliğinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref olup İyyâke na'budu hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyeti azimedir. Namaz aslında Allah'ın bize çok büyük bir ihsanı ve lütfu. Bu ihsan ve lütfa mazhar olmanın tek yolu namaz kılmaktan geçiyor. Namazı kılmazsak o yüksek mazhariyete eremeyiz, mahrum kalırız. Burada Bediüzzaman Hazretleri her şuanın başında nefsimizin ayrı bir özelliğine dikkat çekiyor. Mesela ey nefsi bihuş diyor, yani cahil manasında. Sonra ey nefsi nadan mesela, ey nefsi bihuş mesela, ey haddinden tecavüz etmiş nefsi pür vesvas, hep nefsin özellikleri. İşte ey cahil nefsim, ey fikretmeyen, akletmeyen nefsim, haddinden tecavüz eden, sınırını aşan nefsim. Dördüncüde de ey tembel nefsim. Bunun şu aileyi münasebeti, mümin de olsak namaza ihmalkar davranıyor nefsimiz ve namaza yanaşmak istemiyor. Tembelcesine zaman zaman ya geciktiriyor, ya kılmıyor, ya kılsa çabuk bitirmek istiyor. Zoruna gidiyor nefsin. Bu açıdan bir tembel yol olma özelliğini dikkat almış. Ey tembel nefsim. Bu aynı zamanda her Müslümanın Kur'an hakikatlerini ve hadisleri, bir de Kur'an ve hadisten süzülmüş olan alimlerimizin eserlerini, tefsirler olur, şerhler olur, fark etmez fıkıh kitaplar olur. Kur'an ve hadisten süzülmüş eserleri okurken aslında muhatabımızın önce nefsimiz olduğu, bu bilgiler öğrenirken nefsimize ders vermek için öğrenmemiz gerektiği, başkalarına anlatmanın daha sonra geleceği şeklinde bir ders veriliyor bize. Bu dersi Bediüzzaman Hazretleri önce kendi nefsine söylemiş. Biz de aynı ruh ve hal içerisinde bu dersi nefsimize söyleyelim inşallah. İşte ey tembel nefsim, bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati. Bu bir hadis-i şerif mealidir. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş, Namaz müminin miracıdır. Namaz müminin miracıdır. Burada bir nevi miraç diyor. Aslında Miraç-ı Ekber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraç mucizesidir. En büyük miraç odur. O Peygamber Efendimizin hem bedeniyle hem ruhuyla bütün kainat alemlerini, Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği bütün alemleri seyri suluk ile manevi kemalatta terakki ederek, tabiri caizse mümkünat aleminin, hatta gelmiş ve geçmişin, hatta ahiret alemlerinin, ebed alemlerinin de seyri suluk ruhanisinden sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuruna müşerref olmasının adıdır Miraç. İşte o Peygamberin Aleyhisselam'ın mazhar olduğu miracın bir örneği, bir numunesi, bir gölgesi, bir manası namazdır. Her mümin bir nevi miraca mazhar oluyor namazı kılmakla. Hatta biliyorsunuz esas beş vakit namazın farz kılınması Miraç mucizesinde olmuştur. Ve beş vakit namaz farz kılınmıştır. Ama bir Müslüman bu beş vakit namazını inşallah kılarsa 50 vakit kılmış sevabı alıyor. Dolayısıyla müminin miracı olmasından dolayı bu namaz, o zaman namazın hakikati nedir? Bu çok sorulan bir sual. Hani hakikat, hüviyet, mahiyet bu sık sık soruluyor. Aslında hakikat demek Esma-i İlahiye'nin tecellileridir. Yani eşyan hakikati Esma-i İlahiye'dir. Hakiki hakaiki eşya Esma-i İlahiye'dir demişler. Mesela diyelim bende bir hayat var. Bu hayatın hakikati nedir? Hayatın hakikati hay ismidir. Diyelim renkler var. Yani insanlardaki rengi, hayvanlardaki rengi, bitkilerdeki rengi, güneşteki rengi fark etmez. Hangi rengi alırsanız alın elinize. Bu da Allah'ın Mülevvin isminin bir tecellisidir. Yani bütün renkler Mülevvi isminin tecellisidir. Öyleyse renklerin hakikati nedir? Mülevvin ismidir. Hayatların hakikati nedir? Hay ismidir. Aslında bu noktayı nazarından baktığımızda namazın hakikati, biz namaz kılarken Allah'ın, burada onun için üstadımız bir cümle kullanıyor. Zat-ı Celili Zülcemal. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın bütün esması ya Celali'dir ya Cemali'dir. Ya Celil isimler, Celali isimler var ya Cemal isimler. Ama burada dikkat edin. Zat-ı Celili Zülcemal. Cemal sahibi Celil olan zat. İkisini birleştirdim. Hem Cemal hem Celil. Burada böyle. Cemal sahibi Celil olan zat. Ötekinde ise Mabudu Cemili Zülcelal. Celal sahibi Cemil olan mabudumuz. İbadet ettiğimiz zat-ı Zülcelal. Öyleyse aslında namazın hakikati Allah'ın Celali ve Cemali isimlerinin tecelli etmesidir. Biz de o namazın hal ve hareketleriyle, tavır ve davranışlarıyla bu esmaya mazhar olmuş oluyoruz. Hakikati bu aslında. Ama bir manası da şu hakikatin. Bir şeyin o nedir sorusuna verilen cevabında makul olan kısmına mahiyet demişler. Onun tezahürüne, dış alemdeki görüntüsüne hakikat demişler. Benzerlerinden farkına da hüviyet demişler. Mesela ben neyim? İnsan. Bu mahiyettir. Peki bu insan dışarıdaki görüntüsü ne? İşte şu görüntüde onun hakikati oluyor. İnsanın görüntüsü, dış alemdeki tezahürü onun hakikati oluyor. Aynı zamanda benim diğer insanlardan ayrılan özelliklerime de hüviyet deniyor. Mahiyet, hakikat, hüviyet. İşte namazın bu anlamda bir hakikati varmış. Az önce ifade etmeye çalıştığım Esma-i İlahiye'nin tezahür etmesi, ona mazhar olmamız, namaz ile, o hareketlerle, okumalarla, rükû ile, secde ile, Kabe'ye dönmemizle, Allah'a iltica etmemizle vesaire. Bir de aynı zamanda o namazın hakikatini şimdi bir parça anlamaya çalışacağız inşallah. Aynı zamanda bu dersi okurken ben kardeşlerimden 11. sözü de mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Dersimiz onu okumaya müsait olmadığı için biz sadece bu kısmı okuyacağız inşallah. Evet, bir nevi Miraç hükmünde olan namazın hakikati. Sabık temsilde bir nefer mahz-ı lütuf olarak huzuru şahaneye kabulü gibi. Daha önceki şualarda demişti ki Bediüzzaman Hazretleri, aslında bir nefer bir padişahın huzuruna, bir er bir padişahın huzuruna kabulü normal şartlarda mümkün değildir. Niye? Bir padişah vezir-i azamıyla ve üst rütbedeki insanlarla muhatap olur, onlarla konuşur. E bu arada özel olarak bir neferi huzuruna almışsa bu padişahın özel bir ikramıdır, lütfudur değil mi? Yoksa nefer padişaha muhatap olma özelliğine sahip olduğundan değildir. Şimdi bunu bir benzetme olarak biz, ya bu tabi bir mirsat tefekkür yani. Bu hakikati, mahiyeti tutmaz. Sadece örnek olsun diye. İşte diyor, o neferin bir lütuf olarak, sadece lütuf olarak, hak ettiğinden dolayı değil. Nasıl ki padişahın huzuruna kabul edilir, bu padişahın bir lütuf ve ihsanından ibarettir. İşte diyor, mahz-ı rahmet olarak zat-ı celili zülcemal ve mabudu celili zülcemal, cemalin huzuruna, mabudu cemili zülcelalin huzuruna kabulündür. Allah Allah. Yani namaz aslında bizlerin nefsimize büyük olması değil, aksine hem dünyevi hem uhrevi, hem maddi hem manevi, hem bedeni hem ruhani, aklımıza gelecek hangi ikilemeyi elimiz alırsak alalım, her yönden, hem toplumsal hem ferdi planda, hem ailevi planda, hem akli hem kalbi planda, hangi planda ele alırsak alalım, aslında namaz bizim için Allah'ın büyük bir ihsan ve lütfudur. Bu ihsan ve lütfun Allah'ın bize verilmesi de Allah'ın rahmetinin tecellisidir. Yoksa biz bunu hak ettiğimizden dolayı Allah bize vermiş değil. O da Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Buna bizim canı gönülden koşarak, hatta namaz vakitlerini iple çeker gibi bekleyerek karşılamamız gerekirken, işte imtihan sırrı, Allah nefis ve şeytanı da bize musallat ettiğinden ne yazık ki bu namazı gereği gibi anlayamamışız ve namaza gerektiği değeri verememişiz. Dolayısıyla Allah'ın sağanak sağanak yağdıracağı o sonsuz rahmetinden de mahrum bırakmışız kendimizi. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Hani bir insan Allah'ın yarattığı havayı teneffüs ederken haşa Allah'a bir katkısı mı var? Kendi menfaatine. Havayı almam dese kim zarar eder? Kendisi zarar eder. Bu Cenab-ı Hakk'ın yarattığı güneşin ışığından, ısısından ve renklerinden bir insan istifade etmezse haşa ne güneşin bir kaybı vardır, haşa ne de Allah'ın bir kaybı vardır. Bunu kaybeden biz olacağız. Dolayısıyla maddi alemlerde böyle olduğu gibi manevi alemlerde de az önce anlatmaya çalıştığım gibi bu kadar sonsuz rahmetin tecellilerine mazhar olmamıza vesile olacak namaz da Allah'ın bize sonsuz ikram ve ihsanıdır. Bundan mahrum kalanlar kaybedenlerdir. Yoksa haşa Allah'ın ne kaybı olsun ki ya? Sonsuz, ezeli ve ebedi bir zat. İkramından ve ihsanından bize bunları vermiş. Evet. Şimdi bu namazın hakikati aslında buymuş. Namaz neymiş? Allah'ın huzuruna kabuldür. Bunun aslında namaz nedir sorusuna verilecek makul cevaptır. Mahiyeti bu, namazın mahiyeti. Ama namazın bu mahiyetini bizim gösterebilmemiz için mutlaka namaza durmamız gerekiyor. Ayağa kalkmamız gerekiyor. Şimdi tekbirden başlayacak. Namaza durdum. namazın hakikatine geçti. Mahiyeti, hakikati bu. Peki ben bu mahiyetini ve hakikatini Allah'a nasıl göstereceğim? Ya da kainat alemlerindeki varlıklara bunu nasıl tezahür ettireceğim? Şimdi giriyoruz namaza. Ne deriz biz namaza girerken? Allahu Ekber deriz. Nereye yöneliriz? Kabe'ye yöneliriz. Kabe aslında kainatın direğidir. Amud-u Nurani'dir. Arştan ferşe kadar uzanan manevi bir direğin adıdır Kabe. Oradaki Kabe binası o Amud-u Nurani'nin bulunduğu yeri göstermek için bir örnektir, numunedir, surettir. Aslında onun mahiyeti kainatı ayakta tutan manevi bir direk olmasıdır. Demek ki biz aslında Allah'ın rahmetine teveccüh ederek namaz kılıyoruz. Kabe o rahmetin bir tabiri caizse tecelligahı oluyor. Allah bize Kabe'ye dönerek namaz kılın dediği için Kabe'ye dönerek namaz kılıyoruz. Biz Allah'a yönelerek namaz kılıyoruz ama bu yönelişimizi Allah'ın Kabe'ye dönün emrine uyarak gösteriyoruz. Yoksa biz Kabe'ye secde etmiyoruz. Allah'a secde ediyoruz. Ama şimdi bu yöneldik, niyet ettik, Kabe'ye yönelerek tekbir alacağız. Nasıl duracağız? Allahu Ekber deyip manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip, evet, namaza böyle duruluyormuş. Buna Mesnevi'de Üstad Hazretleri diyor ki namaza vaktin evvelinde iki cihandan geçip hayalen Kabe'yi nazara alarak namaza durmak menduptur. Yani biz namazdaki bütün hareketlerimizin kendine has özel manaları vardır. Onlar öyle rastgele hareketler değildir. Niye namaz kılarken iki elimizle beraber tekbir alıyoruz da doğrudan ellerimizi bağlamıyoruz? Yani ellerimizi kaldırmanın bir manası var. Ayakta durmamızın manası var. Rükuda durmanın manaları var. Yani 9. sözde Üstad Hazretleri bunu bir de İşaret-i Hicaz'da detaylı anlatıyor. Aslında biz ayakta durmamız demek aslında namazdaki bütün hareketlerimiz hakikat noktayı nazarından Cenab-ı Hakk'ın Celali, Cemali ve Kemal isimlerine hem halimizle, bedenimizle, kalbimizle hem de ruhumuzla, yani kalıbımızla da kalbimizle de, bedenimizle de ruhumuzla da aslında bunlara bir cevap vermektir de. Bir tanesini örnek verelim mesela. Ayakta durmak aslında ayakta duran bütün mahlukatın ibadetleri temsilen huzur-u ilahide durmanın manasıdır. Rükudayken rükû halinde duran bütün mahlukatın ibadetlerini, melaikeler, ruhaniler, işte koyunlar, keçiler, sığırlar, develer. Bütün mahlukat bir tesbihte. Biz de o varlıkların o tesbih hallerini o halimizle Allah'a takdim etmiş olur. Şuur kârâne. Namazın her hareketin ayrı bir manası var. İşte daha namaza dururken iki elimizle beraber tekbir almanın bir manası buymuş. Hem dünyayı, hem arkamı, hem ahiretimi arkaya atarak. Onlardan üç tane şey söyledi. Onları bir de okuyayım. Manen, hayalen veya niyeten. Demek ki bunlar aslında yüksek ve ulvi dereceden aşağılara doğru bir iniş var. Tedelli var burada. Mesela manen en yüksek makam oluyor buraya göre. Veya hayalen. Hadi diyelim manen bunu gerçekleştiremedik. Hiç olmazsa hayalen gerçekleştirmeye çalışalım. Hayalen de mi gerçekleştiremedik? Hiç olmazsa niyeten gerçekleştirmeye çalışalım. Doğrusu biz niyeten gerçekleştirelim inşallah. Sonra bu bizi hayal seviyesine inşallah ulaştırır. Sonra inşallah manen o yüksek makamına ulaşmamıza vesile olur. Ne yapıyormuşuz? İki cihandan geçip. Abdülkadir Genel Hazretleri demiş ki, evladım, dünyayı bir eline al, ahireti öteki eline. Sonra ikisini bir yere bırak, arasından çık, Mevlana yönel. Yani Mevla'ya yönel, Allah'a yönel demiş. Yani namaza duruşumuzun adı bu olmalı. Ben ortaokulda, daha ilkokulda okurken hocalarımızdan duyardım. Derlerdi ki evladım, aslında tekbir alırken biz dünyayı arkama attım ya Rabbi, senin huzuruna durdum manasını demek isteriz demişlerdi. Fakat üstadımızın bu ifadeleri, Abdülkadir Genel Hazretleri'nin bu ifadeleri anlaşılıyor ki dünyayı bir elimizle, ahireti öteki elimizle. Yani ne dünya menfaati, ne cennet menfaati, ne dünya korkusu, ne cehennem korkusu. Hayır, bunlar için değil. Ben ya Rabbi senin huzuruna senin için duruyorum. Benim yaratılış gayem bu olduğu için duruyorum şeklinde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kemerbeste ubudiyetle el pençe divan namaza durmak. Namazın hakikatine başladık. Evet. Hani insan arz ediyor ki dokuzun sözü de bu anlamda bir okumak lazım. Dokuzu söz. Neden beş vakitte Allah bize emretmiş? Her bir namazın vaktinin ayrı bir inkılap başı. Ayrı bir manası var. Rahmet-i ilahiyenin sonsuz ihsan ve ikramlarının tecelli ettiği vakitleri bize hatırlatıyor. Her bir namazın ona göre bir yeri var. Bir namazın vaktini kılmadığımızda, bir başka zaman o namazı kılsak da o vakitte kılınan namazın yerini tutmuyor, mümkün değil. Her ne kadar kaza etmek namazı borç olmaktan kurtarıyor ise de, fakat namazı vaktinde kılmanın yerini doldurması mümkün değil. Onun için namazı vaktinde ve namazı layıkıyla kılmaya çalışmak. İşte o layıkından bir tanesi. Evet. Manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip kaydı maddiyattan tecerrüt edip, kaydı maddiyat, biz maddi alemde yaşıyoruz. Bedeninde maddiyatımız var. Hava var maddiyat, yediklerimiz maddiyat, ama bir de bizim maneviyatımız var. Kalp ve ruhun derece hayatları var. Bakın, benim gözüm maddiyattır. Ama görmesi maneviyattır. Eğer gözümün maddesine bağlanır kalırsam güneşi göremem. Öyle mi? Ama ben güneşi nereden görüyorum yine? Elbette göz penceresinden görüyorum. Fakat gören göz değil. Gören ruhtur. Gözün penceresinden güneşi görüyor. Yıldızları görüyor. Dostları görüyor. Öyleyse gözüme şunu diyeceğim. Ey gözüm, kaydı maddiyattan sıyrılırsan güneşi görebilirsin. Eğer maddiyatta sınırlı kalırsan göz görme özelliğine sahip bir şey midir? Hayır. Göz maddi, yağdan ibaret bir varlıktır. Ama Allah'ın ihsan ettiği o ruh özelliği, cevheri o göz penceresinden girince elhamdülillah güneşi görüyor. Demek ki namaz bir pencere. O namaz penceresinden inşallah kalp ve ruhun derece hayatına çıkar bakarsak o zaman Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmamız daha kolay olacaktır. Kaydı maddiyattan tecerrüt. Bir bu manada anlaşılabilir. Ruh ve kalbin derece hayatına çıkmak. Bir de biliyorsunuz biz dünyada yaşıyoruz, maddi alemde yaşıyoruz. Ha, manen bu maddi alemden sıyrılmak, meşgalelerden sıyrılmak, dünyevi dertlerden, tasalardan sıyrılmak vesaire şeklinde ve bu kainatı Allah'ın güzel isimlerinin tecelligahı olarak görüp her bir ismine manen yapışıp onunla Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya çalışmak. Allah bize bizden yakındır ama biz ondan nihayetsiz uzağız. Öyleyse ona yakınlaşmamızın yollarından birisi de huzuruna kabulümüz demek olan namaz ile oluyor. Her namaz hareketimiz, her namazda okuduğumuz ayet, namazda getirdiğimiz her tesbih, namazda duruşumuzdaki her düşünce, her mana, akıl ve kalbin, ruh ve kalbin diri hayatına çıkararak bizi inşallah Allah'a yakınlaştıracaktır. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Çünkü Allah sonsuz, biz sonlu. Allah bize sonsuz ömür verse, yine biz mahluk olduğumuz için, sınırlı olduğumuz için, Allah'ın ezeli ve ebedi olmasından dolayı makam ve mertebe terakkimiz sonlanmayacaktır. Sonsuza dek devam edecektir. Her namaz aslında ayrı bir manevi terakkinin adıdır. Onun için kaydı maddiyattan tecerrüt edip bir mertebeyi külli ubudiyete veya külliğinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref olur. Yukarıda üç şey söylemişti Üstad Hazretleri. Manen, hayalen, niyeten demişti. Burada üç şey söyledi. Külli, mertebeyi külli ubudiyete veya külliğinin bir gölgesine veya bir suretine diyerek birinci manen, ikincisi hayalen, üçüncüsü niyeten gibi. Buna bir örnek verelim. Yani mertebeyi külliyeye, mertebeyi külli ubudiyete bir insan nasıl ulaşır? Küçük bir örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'de Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinden tutun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Orada Rabbil Alemin geçer. Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah. Ama yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbü semavati vel art geçer. Semavatın, 8-7 kat semaların Rabbi, göklerin Rabbi ve yer küresinin Rabbi. Rabbul Alemin'i burada ikiye ayırdı değil mi? Rabbü semavat, Rabbul art. Başka bir ayette Rabbul Melaiketi ve Ruh var. Meleklerin Rabbi, ruhun Rabbi. Bir başka ayette Rabbuna var. Rabbimiz. Bir başka ayette Rabbi var. Hatta Rabbun Nas var değil mi? Kul e'ûzu bi Rabbin Nas. Rabbin Nas var. Bir de Rabbi, benim Rabbim. Şimdi üstadın verdiği Na'budu'nundakinden bir örnek alalım. Diyor ki Üstad Hazretleri, ben diyor Bayezid Camii'nde namaz kılarken o camide namaz kılanlarla beraber İyyâke nâbudu, biz yalnız sana ibadet ederiz manasıyla diyor. Düşündüm ve bütün o Bayezid Camisi'ndeki namaz kılanlarla beraber biz. Şimdi ibadet, ben ey Rabbim sana ibadet ederim diyen bir Müslümanın bu derecesi nereye çıktı? Bayezid Camisi'ndeki cemaatle beraber oldu. Biraz cüziyetten külliyete doğru gitmeye başladı. Arkasından İstanbul'daki bütün camilerdeki namaz kılanlar hep beraber biz. Ne oldu? İstanbul'daki bütün namaz kılanların Rabbi ünvanıyla ibadetim genişledi. Sonra yer küresinde sana ibadet eden bütün insanların Rabbi ünvanıyla. Sonra bu yetmez. Hazreti Adem'den bugüne, bugünden kıyamete kadar gelmiş, gelen ve gelecek bütün insanların ibadetleri ünvanıyla Rabbim diyorum. Olmaz. Cinler de var. Melekler de var. Şimdi bütün bunları düşünce ne oluyor? Cüziyetten yavaş yavaş külliyete doğru bir ubudiyet. Ama şimdi benim Rabbim düşüncesiyle ibadet niyetiyle namaz kılmak. Bir de bütün insanlar Rabbi niyetiyle manen, hayalen ve niyeten. Derece ne kadar fark ediyor değil mi ya? Tabii anlamak zor. Zaman zaman nefsime diyorum. Yani diyorum şimdi biz mum ışığına da ışık diyoruz da. Işık adı ışık. Mum ışığı. Güneşe de ışık diyoruz. Işık, ışık. İkisinin adı da ne? Işık. Ama biri mum ışığı. Diğeri güneş ışığı. Acaba kaç mum ışığı bir güneş eder? Ya şimdi ben de namaza duruyorum. Adı ne? Namaz. Bir veli de namazlıdır. Onun adı ne? O da namaz. Ya. Bir sahabe de namaza duruyor. Onun adı ne? O da namaz. Üstadımız diyor ki sahabenin diyor namazına yakın bir Subhane Rabbiyel A'la dedim diyor secdede. Ya. Yakın. Peki bir peygamberin namazı? İşte huzur-u ilahiye kabulümüz olan namaz hakikatine erdikçe nasıl? Manen. Allah nasip etsin inşallah. Olmadı mı? Bari niyeten. Hayalen. O da mı olmadı? Hiç olmazsa niyeten ona yaklaştıkça inşallah terak edeceğiz. Ya inşallah. İşte namazın hakikati bu. Allah'a yakınlaşmak da böyle oluyor. Yoksa ben Allah'a yakınım demekle olmuyor. Evet. İyyâke na'budu. Bir nevi huzura müşerref olup İyyâke na'budu demekle katı meratip ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüziyattan devair-i külliye çıkmasına bir işarettir. Elhamdülillah. Namazın manası buymuş. İyyâke na'budu hakikati. İyyâke na'budu elhamdülillah rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyâke na'budu. Aslında burada şöyle bir mana var. Üstadım buna çok değinir. Risale-i Nur külliyatında bu sık sık vurgulanır. Cenab-ı Hakk'ın gaibane tefekkür, mahlukatından, mevcudatından, yarattığı varlıklardan Allah'ın tabiri caizse isimlerini, fiillerinden isimlerine, isimlerinden sıfatlarına, sıfatlarından şunat-ı zatiyesine bir intikal. Mesela elhamdülillah Rabbil Alemin. Hani biz bak Allah'ı gaibane tefekkür ediyoruz. Allah'a hamdolsun. Ki o Allah alemlerin Rabbidir. Bak o diye anlatıyoruz değil mi? O alemlerin Rabbidir. Maliki yevmiddin. Rabbil Alemin. Maliki yevmiddin. Bu Maliki yevmiddin Errahmanirrahim geliyor değil mi? Errahmanirrahim, Rahman olan Allah, Rahim olan Allah. Maliki yevmiddin, din gününün, yani ahiretin sahibi. Daha başka manalar da var. Maliki yevmiddin diyoruz. Gayiban Allah'a methettik, övdük. Oradan huzur makamına çıkıyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Yardım isteriz, medet isteriz. İşte buna hitap makamı deniyor. Onun için İyyâke nâbudû hitabına, herkesin kabiliyeti nispetinde yalnız sana ibadet ederiz. Az önce bir örnek verdim. Hangi kabiliyetteysek. İşte ben ya Rabbi sana ibadet ederizden, hatta biraz daha yükselterek bütün kainat Mescid-i Kebir'de, bir ibadeti ulyada, bir salat-ı kübrada, tabiri caizse büyük bir namaz halinde ve bütün mevcudat o mescidin içerisinde, o caminin içerisinde namaz kılan abidler, ibadet halinde de bütün mevcudat. Ben de o bütün mevcudatın içerisinde, o bütün mevcudatın ibadetlerini temsilen Allah'a, yalnız sana ibadet ederiz diye takdim ediyorum. Herkesin kabiliyeti nispetinde. Huzur-u ilahiye kabul edilip bunu Allah'a takdim edebiliyoruz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak önce namazımızı kılmayı nasip etsin. Birincisi bu şart. Sonra kıldığımız namazın hakikatini anlamayı nasip etsin. Sonra da bunu sürekli terakki ettirmeyi, sürekli ama terakki ettirmeyi nasip etsin. İnşallah. Namaz. Adeta onun için herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyeti azimedir. Bu çok büyük bir mazhariyettir. Bunu küçümsemeyelim. Bakın buna da bir örnek verelim anlaşılması için. Mesela diyor ki benim namazım nerede, bu namaz nerede der bazen nefis. Buna da bir örnek vererek bizi ikna ediyor nefsimizi. Hani bazen nefsin şöyle yani böyle bir namazı ben nerede kılacağım kardeşim ya. Madem dürüst doğru düzgün namaz kılamıyorsun öyleyse niye kılıyorsun böyle namazı diye. Nefsin buraya biz nefis ve şeytanın sağdan yaklaşması diyoruz. Yani iyilik güya yani bu kalple böyle içinden geçen kötülüklerle kalbindeki böyle günah kirleriyle sen Allah'ın huzuruna nasıl kabul edileceksin falan. Hani öyle diyorlar ya. Hani diyelim bir insan hastaneye gidiyor. Hayır nereye gidiyorsun hastaneye? Tedavi olmaya kardeşim. Bu kırık bacakla, bu virüslerle, bu hastalıklarla hastaneye yani nereye gidilir? Dersiniz değil mi? Yani bu haline sen niye hastaneye gidiyorsun kardeşim diye sorana ne dersiniz? Tedavi olmaya. Zaten böyle olduğum için gidiyorum. Şimdi nefis ve şeytan derse ki bu günahlarla, bu hatalarla, bu kirlerle nereye gidiyorsun? Hastaneye. Hangi hastane? Namaz hastanesine. Diye cevap vermek lazım. Hani o diyor ki böyle diyor, bu halle diyor Allah'ın huzuruna çıkılır mı? Bizi kandıracak ya. Biz de onu kandıracağız. Evet. Bu halle Allah'ın huzuruna çıkılır ta bu kirlerden arınayım diye, temizleneyim diye, kırık yerlerim tutsun diye, virüslerim temizleneyim diye. Ya, inşallah. Dolayısıyla huzur-u ilahiye kabulümüz. Ama buna güzel bir örnek veriyor. Diyor ki, bir hurma çekirdeğinin hurma çekirdeklik halinden hurma vermiş mükemmel bir ağaç haline kadar mertebeleri var. Değil mi? Ama her hurma çekirdeğinde o hurma ağacının mahiyeti vardır. Doğru mu? Evet. Onun için benim namazım bir velinin namazı gibi olmasa da o velinin kıldığı namaz benim namazımda da var özet olarak. Açılmış hali yoksa da. Onunki hurma ağacı gibiyse benimki de hurma çekirdeği gibi, hurma fidesi gibi terakki ettireceğiz. Ölünceye kadar Allah ömür verdiği sürece namazımızı her vakit geldikçe kılarak, hatta farzları kılmak yetmez, sünnetleri de kılarak inşallah onlara kuvvet vereceğiz. Peygamberimiz buyurmuş ki Allah bir hadisi kutside peygamberimize bildirmiş. Bana kulum farzlardan sonra nafilelerle yaklaşır buyurmuş. Demek ki bizim Allah'a yakınlaşmamız önce farzlarla oluyor. Peki cehenneminden kaçmamız neyle oluyor? Haramlardan sakınmakla. Demek ki cemaline, Allah'ın cemaline farzlar yaparak yaklaşırız. Celaline nasıl yaklaşırız? Haramlardan sakınarak celaline yaklaşırız. Cemaline emirlerini yerine getirerek yaklaşırız. Celaline Cenab-ı Hakk'ın haramlarından ve yasaklarından sakınarak yaklaşırız. İşte bunu kemaliyle bize sağlayan en önemli ibadetin başında namaz geliyor. Evet. Herkesin diyor kabiliyeti nispetinde bir mazhariyet azimedir. Bir örnek daha vereyim. Şimdi diyelim elinizde bir el büyüklüğünde ayna olsa. Masa bu kadar kabiliyetiniz var. Elinizde bir ayna var. Kabiliyeti ne kadardır aynanın? Belli. El kadar. Bu el kadar güneşe ayna olursa aynada güneş el kadar tecelli eder. Değil mi? Aynanızın büyüklüğü nispetinde ya. Ama diyelim bir adamın aynası İstanbul büyüklüğünde. Oo, büyütmüş aynasını. Güneşe ne kadar mazhar olur? İstanbul. Birisininki Marmara Denizi. Birisininki Akdeniz. Birisininki Okyanus. Birisininki Dünya kadar. İşte Cenab-ı Hakk'ın o rahmetinden tabiri caizse şemsi ezeli olan Rabbimizin rahmetinden bir namazın feyzi ne kadar dökülecekse biz onu bilmiyoruz ya. O namaza, o huzura durmaktan dökülecek feyiz ne kadarsa herkes kabiliyeti nispetinde o şemsin güzelliklerinden hissedar olacaktır. Ama unutmayalım, bir aynada da o güneşin ısısı, ışığı, yedi rengi ve hatta bir nevi o güneşin timsali görünür. Değil mi? Ayna küçük diye o şeyler engel olmaz. Bir okyanusta görülen güneşin özellikleri bir aynada da vardır. Doğru mu efendim? Onun için inşallah dua edelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mazhar olduğu o yüce mertebenin İnşallah özellikleri herkesin kendi namaz aynasında kabiliyeti nispetinde vardır. Aynamızın küçük olması o yüksek meziyetin bizde tecelli etmesine engel değildir. Ama herkesin kendi mahiyeti nispetinde. Elhamdülillah. Evet, cümleyi de okuyalım. İşte diyor İyyâke na'budu. Yalnız sana ibadet ederiz diye o namazdaki huzurdaki duruşumuz, rükumuz, secdemiz, okumamız, tesbihimiz bir mazhar-ı azimedir. Adeta harekat-ı salatiyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hani namazda sürekli aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Hatta İlk kıldığımız sabah namazıyla bugünkü kıldığımız sabah namazı da aynı. İki rekat farzı. Doğru mu? Enteresan. Hatta aynı sureyi okuruz elhamı her rekatta. Her öğlen namazı aynıdır. Geldik namaza. Namazda da aynı. Ayakta duruyorsun, rükuya gidiyorsun, secdeye gidiyorsun. Aynı hareketler. Hatta tesbihler de aynı. Subhane Rabbiyel Azim. Sonra secdede Subhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber o da. Allahu Ekber. Yine secdeye Allahu Ekber. Tekbirler de aynı. Aynı değilmiş bunlar. Buna çok güzel bir örnek. O kadar çok bir örnek. Dünkü içtiğimiz suyla bugün içtiğimiz su aynı mı? İnceleyin, aynı. Peki dünkü içtiğimiz suyla bu su aynı mı? Hayır. Özelliklerinin aynı olması kendilerinde aynı olduğu anlamına gelmiyor. Dünkü içtiğiniz su ayrıdır. Bugünkü içtiğiniz su ayrıdır. Aldığınız nefesler aynı mı? Şimdi ben nefes aldım. Nefesi aldığım o nefestekilerle ikinci adım nefestekiler aynı mı? Hayır. Peki bir sene önceki damarlarınızdaki kan ile bugünkü damarlarınızdaki kan aynı mı? Değil. Demek ki şeklen aynı görünse bile mahiyeti, hakikati asla bir değil. Ha bak duvardaki şeylere bakın. Şöyle üst üste koyuyorlar tuğlaları. Alttaki tuğla, alttaki, üstteki tuğla aynı mı? Hatta gramı bile aynı olsa asla birbirinin aynı değildir. Alttaki tuğla ayrıdır. Üstteki tuğla ayrıdır. Üst üste koyarsanız ne çıkar ortaya? Bina çıkar. E şimdi ben demek ki bu rekatları üst üste koyarken ne yapıyormuşum? Allah'a yaklaşıyormuş. Peki diyor, aradaki alınan tekbirler nedir? Bunlara biz intikal tekbiri diyoruz. Çok dikkat çekici bir ifade. Namaz kılarken, rükuya eğilirken, secdeye giderken, secden kalkarken, ayağa kalkarken aldığımız tekbirlere intikal tekbiri denir. İntikal ne demek? Bir yerden bir yere geçmek demek. İntikal, değil mi? Dikkat buyurun. Ben bunu şahsen ilkokuldan beri bilirim. İntikal kelimesinin ne manaya geldiğini. Allahu Ekber'in intikal etmek manasına geldiğini bilirdim. Ama bunu Risale-i Nur okuyunca öğrendim. Diyor ki adeta harekat-ı salatiyede namaz kılarken o sergilediğimiz namaz hareketlerinde tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat-ı meratip ve terakkiyat-ı maneviye ve cüziyattan devair-i külliyeye çıkmasına bir işarettir. Yani demek ki ben bir makamdan bir üst makama, o makamdan bir üst makama çıkıyormuşum namazda sürekli. O çıkışımı da Allahu Ekber diyerek ifade ediyormuşum. Fesubhane. Yani ayağa tekbir aldım, Allahu Ekber, huzura kabul edildim. Huzur ilahide kemerbeste ubudiyetle el pençe divan durdum. Subhaneke ile Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettim. Onu tahmid ettim, yücelttim. Celal, cemal sahibi olduğunu ifade ettim. Ve celle senâüke dedim. Ve la ilahe gayruk, senden başka ilah yoktur dedim. Sonra Euzü Besmele çekerek elhama başladım. Allah'a met ediyorum. Allah'ın huzurunda olma şuuruna eriyorum. O yukarıdakilere uygun olarak, yapabildiğim kadar. Derken Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah ile konuşuyorum. Kelamına mazhar oluyorum. Allah'ın ayetlerini okuyorum. Kelamullah. Sonra bu erdiğim makamı ifade etmek için Allahu Ekber diyerek secdeye gidiyorum. Aslında her bir Allahu Ekber ulaşılmış bir manevi mertebenin ifadesinden ibarettir. Kat kat, mertebe kat ediyor. Her Allah Allah. Aman ya Rabbi. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Yani namazımızı nasıl kılacağımız ayrı bir konu da, namaz ayrı bir nimetti. Ama namazın böyle anlaşılmasına vesile olan bir eseri de Allah'ın bize ihsan etmesi ayrı bir lütuf. Hani mesela insan ağaca bakar, ağaçtan Allah'ın yarattığı elmayı görür. Ama ağaca teşekkür etmez. Ağaca bakar. Ağacın bakımını yapar, ağacı korur ama bilir ki bu ağacın işi değil. Ama ağacın eliyle Allah bana veriyor, değil mi? Meyveyi. Yani Peygamberimiz buyuruyor ki Allah müceddit gönderir, müceddit. Dini onunla tazeler. Ne demek? Yani bu din kıyamete kadar bütün insanlığın maddi manevi ihtiyaçlarını görecek özelliklere sahiptir. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Allah ezeli ve ebedidir. Allah Bütün gelecek nesillerin ihtiyaçlarını bilir, ona göre kelamını gönderir. Ama her asrın ihtiyacı olan reçeteleri o Kur'an eczahanesinden çıkarıp bize verecek ehliyette uzmanlara ihtiyaç var. Biz onlara müceddit diyoruz. Ya mesela diyelim, şu anda yeryüzünde Allah'ın eczahanesinde bütün hastalıkların ilaçları yok mu? Var. Ama bir kısım ilaçları ne zaman buldular? Bu asırda buldular. Geçen asırda o ilaçlar yok muydu? Vardı. Neredeydi? Eczanedeydi. Ama o eczaneden alıp çıkarmak için bu asır gerekiyordu. Bu asrın hastalıkları farklı. Bu asrın hastalıklarına uygun reçeteleri de bu eczaneden, Allah'ın koyduğu eczaneden uzmanlar çıkarıp bizlere veriyorlar. Demek ki Kur'an da bir eczanedir manevi. O da bütün asırlarda meydana gelecek hastalıklara, manevi hastalıklara reçeteler sunmuştur. Ama onların çıkması için hastalıkların olması gerekiyor. O hastalıkların çıktığı zamanda da onun uzmanları ilaçları çıkarıp reçete halinde bize takdim edecek. İşte o reçetelerin birisi bu. Bu namaz nedir? Niye biz namaz kılıyoruz? Niye ayakta duruyoruz? Niye eğilirken Allah-u Ekber diyoruz? Niye rüküya duruyoruz diye bu asırda insanlar sorguluyor mu? Sorguluyor. Böyle bir hastalık var mı? Eğilirse bu hastalığın da reçetesi Kur'an'dan çıkarılacak. Çünkü akıl da tatmin olmak istiyor. Nefis de ikna olmak istiyor. Şeytan da ilzam olacak. Susturulacak. Öyleyse böyle bir ders lazım. Bir de diyor ki Allahu Ekber'in bir manası da cüziyattan devair-i külliye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir unvanıdır. Allah Allah. Yani Allahu Ekber diyoruz. Yani ben mesela buradan bir yer okuyayım. Bu Allahu Ekber'e bir yerde. Ya Fesubhanallah. Hemen okuyup geçeceğim. Mesela Allahu Ekber derken bir insan ne diyormuş? Fesubhanallah. Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür. Allahu Ekber bu demek. Yoksa Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Mahlukatla mukayese etmek için değil. Allahu Ekber, Allah en büyüktür demek şuymuş. Bakın Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür. Hiçbir şey daire-i ilminden çıkamaz. Tasarrufu kudretinden kaçamaz. Kurtulamaz. Ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Demek haşri getirmekten ve bizi Adem'den kurtarmaktan ve saade bediyeyi vermekten daha büyüktür. Her acip ve tavır aklın haricindeki her şeyden daha büyüktür. Bizim cümleyi bir de okuyalım. Dikkat buyurun. Marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir unvan. Ben ne kadar Allah'a büyük tasavvur etsem, hayal etsem ondan da büyüktür. Benim marifetim haricinde de büyüktür Allah. Onu anlatmak için Allah. Yani ben düşündüğümden büyüktür. Hayal ettiğimden büyüktür. Kudreti benim hayal ettiğimden sonsuzdur. İlmi benim hayal ettiğimden, düşündüğümden büyüktür. Tasarrufu benim hayal ettiğimden, düşündüğümden, anladığımdan büyüktür. Demekmiş Allahu Ekber. Yoksa bir şeyle mukayese etmek değil haşa. Ne zamana kadar bunu diyeceğiz? Kıyamete kadar. Daha nerede diyeceğiz? Cennette diyeceğiz. Sonsuz diyeceğiz. Her seferinde Allahu Ekber diyeceğiz. Hayret ateşimizi bu Allahu Ekber'le söndüreceğiz. Ve dedikçe terakki edeceğiz. Daire daire aşacağız ve genişleyeceğiz. Manen büyüyeceğiz, kemal ereceğiz. Ama her zaman bileceğiz ki aciziz, zayıfız, fakiriz, muhtacız. Bunlar yaptıkça manen terakki edeceğiz inşallah. Güya her bir Allahu Ekber bir basamak-ı miraciye katına işarettir. Bu da güzel bir ifade. Bunu da bir cümleyle söylemek istiyorum. Hani biliyorsunuz tarikatta veli zatların manen terakki etmesi vardır. Manen terakki eder. Bir makamdan bir makama çıkar. Bir makamdan bir makama çıkar değil mi? Bu anlamda aslında namaz hareketlerimiz hakikat noktayı nazarında bir makamdan başka makama çıkmamızdır. Ve her tekbirimizde bir başka makama çıktığımızın ünvanıdır, işaretidir. İntikal ediyoruz yani, terakki ediyoruz. Fakat aynı zamanda nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün kainat alemlerini, ahiret alemlerini, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini tecelli ettiği bütün alemleri gezdi, gördü, o tecellilere mazhar oldu. Kat kat, teraki ede ede, değil mi? Seyri suluki ede ede. İşte diyor, namazın her bir hareketi de bizim manen Peygamberimizin gerçekten yaptığı o miracın bir gölgesini manen, hayalen veya niyeten yapmaktır. Ya, biz de manen o namazı kılarak inşallah Peygamberin açık bıraktığı o miraç yolunda terakki ediyoruz. İnşallah. Evet. Güya diyor. Evet, o cümle bir diyor. Güya her bir Allahu Ekber bir basamak-ı miraciye katına işarettir. İşte şu hakikati salattan, namazın hakikati buymuş işte. Şu hakikati salattan manen veya niyeten veya tasavvuran veya hayalen bir gölgesine, dikkat edin bu önemli, bir gölgesine, bir şuaına mazhariyet dahi büyük bir saadettir. Namaza durmakla o saadete eriyoruz. Bakın, namaza durmakla, namazın farzlarını yerine getirmekle bir tek şuağı da olsa, bir cilvecik gölgesi de olsa o büyük saadettir. Ama ne kadar büyütürsek, geliştirirsek o saadete daha fazla mazhar olacağız. Namaza durmak, farzları yerine getirmek, cümleyi bir de okuyayım mı? Bir gölgesine, bir şuağına mazhariyet dahi büyük bir saadettir. İşte haçta pek kesretli Allahu Ekber denilmesi şu sırdandır. Bir de haccın bir sırrı, Allahu Ekber demenin bir sırrı anlaşılıyor. Çünkü hacc-i şerif bir asale, bil asale, herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir. Herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir. Nasıl ki bir nefer bayram gibi bir yevmi mahsusta ferik dairesinde bir ferik gibi, yani bir general gibi mesela, bir her bir nefer bir ferik gibi, bir general gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur. Öyle de bir hacı ne kadar ami de olsa, hatta bir hadis-i şerif var. O hadisin sırrı burada daha iyi anlaşılıyor. Peygamberimiz buyurmuş aleyhissalatü vesselam, hac bir müminin bütün günahlarını silebilir. Anasından doğmuş gibi olmasına vesile olabilir. Bu yol açık. Onun için her hacı ne kadar ami de olsa katı meratip etmiş bir veli gibi umum aktar arzın Rabb-ı Azim ünvanıyla Rabbine müteveccihtir. Ha ne dedi? Bir er. General olması için, padişahla görüşmesi için general olması gerekiyor değil mi? Oho, onbaşılığa işte ben fazla bu işleri bilmem ama işte erlikten onbaşılığa, çavuşluğa kademe kademe ta general olacak ve padişaha muhatap olacak iken bir mahsus günde, bir bayram gününde doğrudan o neferi huzuruna alması gibi Allah böyle bir velinin 40 yılda çıktığı bir mertebede kabul ettiği kullarını Allah haçta değil mi? Ne kadar âmi de olsa katı meratip etmiş bir veli gibi umum aktar arzın Rabbi azim ünvanı. Ben buradan şunu anlıyorum. Demek ki bir Müslüman yukarıda anlattığımız manada bir namaz kılsa o hacının haçta kıldığı namaz gibi olabilir. Neden? Diyor ki Rabbi arzın Rabbi azim ünvanı değil mi? Rabbi azimi ünvanıyla arzın Rabbi yani yeryüzünün Rabbi ünvanıyla Allah'a muhatap oluyor ya. Neden? Çünkü yeryüzünden toplanmış 3 milyon, 4 milyon yeryüzünün her tarafından toplanmış renkleri, ırkları, şekilleri, cinsleri, erkekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler vesaire. Farklı 3 milyon Müslüman bir araya gelmiş ve hep beraber Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorlar. Ne unvanıyla? Yeryüzünün Rabbi unvanıyla. Demek ki bir Müslüman namazını yeryüzünün Rabbi unvanıyla, hatta göklerin Rabbi unvanıyla, hatta alemlerin Rabbi unvanıyla, hatta bütün bu alemleri geriye atıp manen, hayalen ve niyeten huzura müşerref olsa, inşallah bu mana onda da gerçekleşir. Ama haçta diyor bu, herkes için gerçekleşiyor. Orada bir fark var. Demek ki haçın dışında biraz şeylere bağlı, gayretlere bağlı, meratip etme, katı meratip etmiyor. Ama haçta en âmi de olsa bir veli gibi, katı meratip etmiş bir veli gibi, umum aktar arzın Rabbi azim ünvanıyla Rabbine müteveccihtir. Bu ubudiyeti külliye ile müşerreftir. Bir ubudiyeti külliye ile müşerreftir. Allah. Elbette haç miftahıyla açılan meratibi külliye-i rububiyet ve dürbünle nazarına görünen afak-ı azamet-i uluhiyet. Demek ki bu haçta Cenab-ı Hakk'ın Rabbul Alemin ünvanı, Elhamdülillah ünvanı daha bir net anlaşılıyor. Onun için kardeşlerim, biz Allah'ı tanıdıkça ibadetlerimiz terakki ediyor. Ve ibadet yaptıkça marifetullahımız artıyor. Biri bile ilintili bunlar. Yani biz aslında Allah'ı, Rabbul Alemini tanıdıkça ona olan kulluğumuzu ihtiyacı hissediyoruz. Kulluğumuza terakki ediyor. Kulluğumuzu, ibadetlerimizi yerine getirdikçe o zaman da marifetullah mertebeleri terakki ediyor. Birbirisiz olmuyor yani. Sadece marifetullah bilmek yetmiyor. Bunları ibadetlerle meleke haline getirmek gerekiyor. İbadetlerimizi yaptıkça da inşallah marifetullah'tan mertebe kat edeceğiz. Onun için bunlar, bu özellikle Cenab-ı Hakk'ın bütün yeryüzünün Rabbi unvanı. Düşünün. Demek ki bütün yeryüzünün Rabbi bu insanları davet etmiş. Onlar toplanmışlar. Onları bir terbiyeden geçirmiş. Kabe'yi putlardan temizlemiş. Ve Kabe'ye insanların dönmesini emretmiş. Ben de bu namazda şu anda Kabe'ye dönüyorum diyor oradakiler. Bunu rahat söylüyorlar. Ama kutuplarda namaz kılan bir Müslüman bunu hayalen, niyeten söyleyebilir. Hatta enteresan bir şey, bir cümle söyleyeyim ya. Bakın bir cümle. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın 1300 sene evvel al ve ashabıyla söylediği ve emrettiği Allahu Ekber. Şimdi kaç sene önce? 1400 küsür sene önce Peygamberimizin ve ashabının Allahu Ekber dediği var mı? Dedi mi? Dedi. Bize deyin dedi mi? Dedi. Onun söylediği ve dediği Allahu Ekber'in kelamının bir nevi aksi sadası. Hani mağaralarda vardır biliyorsunuz değil mi? Böyle bir yerden Allahu Ekber dersin, yankı yapar. Allahu Ekber. Hatta ben dağlarda çobanlık yaptım. Böyle bir şeyse o da söylerdi. Ben özellikle tabii çok fazla bunu bilmediğim için yankı yaptığını anlamadığımdan ben ne dersem onu tekrar ediyorum. Sanki Peygamberimizin dediği ashabı, o Allahu Ekber'i, o 3 milyon hacının ağzıyla bir mağara gibi hepsinin ağzı hep birden yankı yapıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Oradan da yeryüzüne yayılıyor. Bütün camiler, evler, bütün namaz kılanlar tekrar ediyor. Allahu Ekber, Allah. Ve Subhanallah. Bu hayal, bu niyet, bu mana ile söylese inşallah yeryüzünün Rabbi unvanıyla Allah'a müteveccih oluyor değil mi? Bakın burada bir şey daha söylüyor. Diyor ki Rububiyet-i İlahiyenin Rabbul Art ve Rabbul Alemin. Onun için 7. şuayı okumak lazım. Namazı iyi kılmak için 7. şuayı okumak lazım. Kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Onu okuyarak Allahu Ekber diyeceğiz. Bu Cenab-ı Hakk'ın, buraya dikkat buyurun, haç miftah açılan meratibi külli-i rububiyet ve dürbünün nazarına gören afak-ı azamet-i uluhiyet ve şeairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devari ubudiyet ve meratibi kibriya. Mesela diyelim ezan okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber bir şair. Ne diyorum ben? Bu yeryüzünün her tarafında söyleniyor. Ey yeryüzünü bir meşe haline getiren Allah'ım diyerek. Bismillahirrahmanirrahim diyor insan. Besmele çekiyor. Ama benim çektiğim besmeleyi yeryüzündeki bütün Müslümanlar çekiyor. Bak yeryüzü. Benim çektiğim besmeleyi bütün ağaçlar çekiyor. Bütün bitkiler çekiyor. Şair ya. Ya. Benim kıldığım namazı bütün melekler kılıyor. Bütün cinler kılıyor. Bütün müminler kılıyor. Diyerek bu şair ile Cenab-ı Hakk'a müteveccüh olmak. Onun için genişlenen devair-i ubudiyet ve meratib-i kibriya ve ufku tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve dehşet ve heybet-i rububiyet Allahu Ekber, Allahu Ekber ile teskin edilebilir. Demek ki bizim hayret etmemiz ibadettir. Hayret ateşimizi söndüren de Allahu Ekber'dir. Ve onunla o mertebeyi, meratibi, münkeşifeyi, meşhude veya mutasavvire ilan edilebilir. Yani biz Allah'ın kainata tecelli eden saltanatını, rububiyetini, rahmaniyetini, rahimiyetini, bütün esmasını tek tek, hay isminin tecellisini, musavvir isminin, şekil veren isminin tecellilerini tek tek hayalen ne kadar yapabiliyorsak, bunları diyor ancak biz bununla ilan edebiliriz inşallah. Haçtan sonra şu mana biliyorsunuz. Cemaatle namaz kılmak önemlidir. Bir mana buradaymış işte. Haçtan sonra şu mana nerede diyor? Ulvi ve külli muhtelif derecelerde bayram namazlarında, yağmur namazında, hüsuf küsuf namazında. Hani ay ve güneş tutulması namazları var. Bir de cemaatle kılınan namazda bulunur. Onun için Peygamberimiz buyurmuş ki yedullahi alel cema'a. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Öyleyse yeryüzündeki müminler kardeştir. Birdir. Kalplerimiz bir olduğu gibi inşallah imanlarımız bir olduğu gibi namazlarımız bir olduğu gibi her şeyimiz bir olmalı. Onu ne kadar birleştirirsek inşallah Allah olan kulluğumuzda onun için Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ diyor değil mi? Allah'ın ipine yapışın. Ve paramparça olmayın. Evet. İşte şair-i İslamiye'nin velev sünnet kabilinden dahi olsa ehemmiyeti şu sırdandır. Amin. سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ خَزَائِنُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونَ فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلي وسلم على رسولك الأكرم ومظهر اسمك العظم وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه آمين يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة